İyi akşamlar. Yeni yayın döneminde eğitim ve toplum programıyla yine birlikteyiz. Bu dönemin ilk programını Eğitim Sen Genel Başkanı Profesör Necla Kurul hocamızla yapacağız. Eğitimin genel durumu, eğitim emekçilerinin durumu, pratik olarak da öğretmen meslek kanunu konusundaki gelişmeler, programlar. Bir de malum yarın Dünya Öğretmenler Günü 5 Ekim. Bu konularda bir sohbet yapacağız. Sorularınız olursa bu konuda yazabilirsiniz. Sorularınızı yanıtlayabiliriz. Şimdi ben hocamızı programa alıyorum. Necla Hocam iyi akşamlar.
İyi akşamlar, merhabalar İsmet Hocam. Ne güzel oldu
Merhaba.
yeniden tutuk.
Eğitim ve Toplum ilk programında konumuz oldunuz. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok yoğun günlerden geçiyorsunuz. İzliyorum. Tekrar teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Şimdi hocam yaklaşık bir ay oldu okulların açılması. Her öğretim yılı başında yani sendikalarımız, öğretmenler, akademisyenler, eğitimin bir fotoğrafını çeker. Eğitim dünyasının bir fotoğrafını çeker. Sizin de bir raporunuz yayınlanmıştı. Ben izledim, faydalandım. Genel olarak çok bir kıyasa gerek var bilmiyorum ama geçen yıla göre daha iyi diyeceğimiz hal zaten yok da bu yıl nasıl görünüyor eğitimin durumu? Eğitimin bütçesi, eğitimin emekçileri, eğitimin müfredatı, okul sayısı, öğrencilerimizin okula erişim, eğitime erişim hakkı, eğitim hakkı daha doğrusu, erişemeyen çocuklarımız, okuyamayan çocuklarımız, bu haktan mahrum kalan çocuklarımız. Genel olarak Türkiye'de eğitimin durumu nedir? Malum siyasal süreç Türkiye'de bir seçim sürecine girdi. Çok yoğun, ateşli tartışmalar da oluyor. İşte muhalefet var, cepheler var, bloklar var, ittifaklar var. Biz de en azından buradan eğitim emekçilerinin, Biricik Örgütü'nün genel başkanlığının ağzından kendi görüşümüzü de buradan ifade etmiş oluruz. Katkı olur belki dinleyen olursa muhalefet güçlerinden. Söz sizde hocam, buyurun. Genel olarak eğitim konusundaki bu seneki raporunuzu esas alarak nasıl görünüyor Türkiye'de eğitim?
Evet, geçen yılın bir önceki yılı pandemi süreci içinde geçti biliyorsunuz. 1,5 yıla yakın okullar kapalıydı. Bu süreçten hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz, tabii velilerimiz de bu süreçten çok olumsuz biçimde etkilendiler. Çünkü kapalı kalan her hayat etkileşimin azlığı demektir. Bize hayat veren, güç veren, bizi canlandıran, uyaranlardan uzak kalmak demektir. Geçen yıl pandemi döneminin arkasından gelen hani bir dönem olması nedeniyle bir anlamda bu sorunlarla karşı karşıya kaldığımız bir dönemdi. Şimdi bir yıl öncesinden söz ettik tabii. Şimdi bir ay öncesinden bahsettiğimizde yeni bir dönem başlıyor. Okullarda kuşkusuz pandemi sonrası döneme bir uyarlanma çalışması içerisinde olduğunu görüyoruz kuşkusuz. Bu bir yandan olumlu. Ama bir taraftan pandemiyi yaşamış ve sonra birdenbire okulları açtığımızda okulların ne kadar kalabalık olduğunu, okullarda temizlik personelinin, yardımcı hizmetler, idari teknik personelin ne kadar az olduğunu fark ettik. Gözlerimiz daha açık olarak baktı okul mekanlarına, okulun koşullarına bu bağlamda daha çok bakabildik. Yine bu kalabalık sınıflarda 1,5 yıllık bir program eksiği olan çocuklara ki uzaktan eğitim verimli olmadığı, nitelikli olmadığı çok net biçimde bizim araştırmalarımızla da ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla okullara döndüğümüzde çocukların nitelik kazandırmak üzere önceki yılın müfredatı, geçen yılın müfredatı ve bu yılın eğitim programlarını birlikte vermeye çalışan eğitim emekçilerimiz, öğretmenlerimiz gerçekten çok yoruldular. Ve bütün yükü aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayatı kolaylaştırıcı bir şey yoktu o eğitimin niteliğini artırma konusunda. Bütün yükü öğretmenlerimiz özveriyle omuzlarında taşıdılar Ve hani bugün eğitim ayaktaysa ve öğrenciler okullara girip çıkıyorlarsa öğretmenlerimizin büyük bir katkısı var. Bu yüzden 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nde Eğitim Enternasyoneli'nin şiarı ya da mottosu diyebileceğimiz sözü öğretmenle dönüşüm, öğretmenlerle başlardı. Pandemi sonrası dönüşümde gerçekten öğretmenlerimizin ciddi çabalarıyla mümkün olabildi. Normal bir eğitim hayatına geçme konusunda çabalar. Tabii pandemi bitmedi. Onun etkileri sürüyor. Bir kış yaklaşıyor. Böyle kaygılarımız bizim de var. Çünkü bu dönemde Milli Eğitim Bakanlığı çocuklarımızı öğrenci sayısının düşük olduğu sınıflar için hazırlık yapmadı, eğitim yatırımları yapmadı yeterince. Hatta bütçe dönemi bu yılda yaklaşıyor. Geçen yılın bütçesinde pandemi sonrasında sınıflarımızı 25 öğrenciye, 30 öğrenciye ilk etapta ama ileride 20 öğrencinin altına düşürmek için bir eğitim planlaması yapmadığını görüyoruz. Bunlar olumsuz yönleri eğitim sisteminin. Tabii geçen yıla göre bu yıl neler eksik diye hani sorduğunuzda şunu çok net biçimde söyleyebiliyoruz. Okulun dışında kaç çocuk kaldı? Yani okullaşamayan çocuklar kimler? Hangi çocuklar bunlar? Şimdi okullaşma oranlarına baktığımızda 5 yaş okullaşma oranında %83.4 düzeyindeyiz. 219 bin çocuk okulda değil. Nerede bu çocuklar? 6-9 yaş arasında %95.8 okullaşma oranı var. Nerede bu çocuklardan 222 bin çocuk? Yani bunların 100 bin çok, pardon, bu çocuklar başım. Yok.
Bunların buyurun. Çok önemli büyük bir kısmı çocuk işçi olarak çalışıyor.
Evet, sanırım. Bir boyutu o, bir boyutu toplumsal cinsiyet eşitliği nedeniyle evde hani karma eğitime gönderilmek istenmeyen çocuklar, çalışan çocuklar, yoksulluk nedeniyle evde kardeşine bakmak zorunda kalan, küçüklere bakmak zorunda olan, yani kapitalizmin mahzeninde yaşayan velilerimizin çocukları bunlar ve genellikle çok çocuklu aileler.
Kız çocuklar bakın, ağırlıkta mı hocam? Kız çocuklar ağırlıkta diyebilir miyiz?
Bu rakamı tam olarak cinsiyete göre baktığımızda hani büyük farklar yokmuş gibi ama kız çocukları aleyhine işleyen bir durum da var tabii. Ama çalışan çocuk olduğunda dışarıda çalışan çocuk erkeklerin sayısı artıyor. O rakamları bu kadar ayrıştırmış olarak veremiyoruz. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı bu 219 bin 5 yaşındaki çocuk için ya da 6-9 yaşındaki çocuklar için bir araştırma yapmış olsaydı. Nerede bu çocuklar? Niye okula gelmiyorlar diye ya da üniversiteler böyle bir araştırma yapmış olsaydı bakanlığın da katkısıyla, izniyle, kolaylaştırıcılığıyla bu çocukların neden okullaşmadığını öğrenebilirdik. Çünkü yıllardır zaten eğitimde okullaşma oranları yüksek, net oranlarda net okullaşma oranları yüksek ve daha kolay bir süreçle zorunlu eğitime geçtik. Yani 6 yaşından 18 yaşına kadar her çocuk eğitime ulaşmak durumunda ama ulaşamadığını görüyoruz. Bu yüz binlerce çocuğun dışarıda kaldığını görüyoruz. Mesela 10-13 yaşında 236 bin çocuk yok. Okullaşması lazım, okula kayıt yaptırması lazım ama kayıtlı değil. 4-17 yaşa geldiğimizde 524 bin çocuğa çıkıyor. Yaşı büyüdükçe çocukların okuldan kaçışları, okuldan çıkışları söz konusu oluyor. Yani eğitimimiz daha şenlikli ve daha güzel olsaydı, okullarımızda bir kap öğlen yemeği, sıcak öğlen yemeği verilebilmiş olsaydı, okullarımızda su verilebilmiş olsaydı, temiz su çocuklarımızı okula çekmek için iyi bir özendirici olurdu. Aynı zamanda tabii okullarımız daha şenlikli bir eğitim programına sahip olmuş olsaydı, daha demokratik olmuş olsaydı, öğretmenlerimiz geçirememe sorunu yaşamayıp tek dertleri öğrencilerinin gelişimi olmuş olsaydı, okullarda idari teknik ve diğer yardımcı personel mutlu bir biçimde okulda çalışıyor olmuş olsaydı, bütün bunların artıları çocuklarımızın eğitimine gerçekten yansıyacaktı. Ama bunun olmadığını görüyoruz. Baktığımızda 1 milyon 200 bin çocuk eğitim sisteminin içinde değil. Bu çok kahredici bir rakam.
Evet. Evet, çok çok.
Gerçekten çok acı bir rakam bu. Ama bir yandan da tabii okulun içine aldık, eğitim sisteminin içine aldık dediğimiz öğrenciler var. Ama bir bakıyoruz açık ortaokullar ve açık liselere öğrenciler yönlendiriliyor son dönemde. Bu çok çarpıcı. Birkaç gazeteci arkadaşın soruları üzerine bunu hani biraz daha netleştirmeye çalıştım ben. Bakıyorum şimdi açık öğretim liselerinde neredeyse 1,5 milyon öğrenci eğitim görüyor. Toplam orta öğretimde kaç öğrenci var deseniz İsmet Hocam, derim ki ben 6,5 milyon öğrenci var. 1,5 milyonu yani neredeyse 4 öğrencide biri açık lisede. Bu çocukların açık lisede işi ne? Yani çocukların okula gelmeye, arkadaşlarıyla karşılaşmaya, öğretmenleriyle konuşmaya, nitelikli bir eğitim almaya hakkı var. Ama farklı nedenlerle, aynı az önce konuştuğumuz nedenlerle, eğer çalışmak zorundaysa, eğer yoksulluğun kıskacı içerisindeyse, eğer toplumsal cinsiyet rolleri gereği kız çocuklarıyla, yani erkek çocuklarıyla okumasın diyen daha muhafazakar ailelerin bir anlamda zorlamasıyla kız çocukları çekilmiş olabilir. Bir üçüncüsü daha var, eğitim sisteminin niteliğindeki düşüşler nedeniyle ya da çocuğun algısında okulun değer kaybetmesi nedeniyle ben kendim üniversite sınavına çalışırım der. 12. sınıfta bunların sayısı daha çok. Yani orta sınıflar, yani emekçilerin orta katmanlarının çocukları da okulda geçireceğim vakti özel ders ile alırım. Evde kendi kendime çalışarak gelişirim. İşte okulda çok sıkılıyorum zaten. Bu zamanımı farklı biçimde değerlendirir, sınava daha çok hazırlanırım diyebiliyor. Buna dair de Milli Eğitim Bakanlığı ya da üniversitelerin bir çalışma yapmış olmasını bekliyoruz. Yani eğitim senin bu çalışmaları yapması biraz güç, çünkü böyle bunu yapması gereken kurumlar var açıkça. Ama biz de bu konuda peşine düşeceğiz aynı zamanda. Şimdi topladığımızda 1 milyon 200 bin.
Bu konuda hocam sana 4+4+4 ile başlayan, yani okuldan uzaklaşma, eğitimden kopuş, pandemiyle sanırım üstüne bir kapak oldu. Pandemide ortaya çıkan reel durum herhalde kullanılır hale geldi. Artık kullanmaya başladı bakanlık bu işi.
Kesinlikle haklısınız. Çok güzel bir hatırlatma oldu İsmet Hocam. Gerçekten 4+4+4, işte 5 yaşın okullaşması, liselerin 4 yıla çıkartılması, gereksinme var mıydı böyle bir şeye? Neden işsizler listesinden veya üniversite başvurusunda bir yıl daha uzatmış oluyorsunuz? İşsizler listesinden bir yıl daha çıkartmış, okullu gösteriyorsunuz onu. Yani 4+4'te kesinlikle bağlantısı var. Pandemiyle de bağlantısı var. Çünkü açık uzaktan eğitim dediğinizde, açık öğretim lisesi dediğinizde Türkiye'de 3 tane lise var. Evet. Bakın öğretmen sayısını ne kadar azaltmış oluyorlar. Bir maliyet etkinlik şeyi var burada. Öğretmen sayısı azaltılmış, lise sayısı azaltılmış. Öğrencileri üniversitede nasıl açık öğretime zorlarlarken, ki üniversitelerde İsmet Hocam 8 milyon öğrenci var. Bunun 4 milyonu açık öğretim lisans ve ön lisans programlarında. Düşünebiliyor musunuz? 8 milyon rakamı çok büyük ama gerçek bir okul ortamı yok ortada. Bir okul biliyorsunuz sadece bir şeyi ezberlemek değildir. Okul hayatın kendisi olabilir. Üniversite kampüsleri hayatın kendisidir. Orada karşılaşmalar olur. Farklı insanlar orada tanırız. Çok güzel insanlarla farklı insanları tanırız. Etkileşiriz, anlamaya çalışırız. Üniversite hayatı bilimin, sanatın, kültürün, hatta siyasal faaliyetin bir alanıdır ve orada deneyim kazanır genç öğrenciler, gencecik çocuklar. Hatta okullarda da farklı bir deneyim elde ederler. Ama siz bunları açık liseye yollamaya başladığınızda bu sosyalleşmeyen çocukların toplumdan kopuşu, yabancılaşması, başkalarıyla kutuplaşması kolayca veya dinci vakıflar ve tarikatların kolayca oradaki insani ilişkilermiş gibi gözüken insanların arasında kendini iyi hissetmeye başlaması. Oysa okullar dediğimiz alan, bu kamusal alan, farklılıkların karşılaştığı çoğul bir alan, demokratik bir alan. Bu alanda ne kadar güzel söz kurarsanız, ne kadar güzel iletişimler, etkileşimler geliştirirseniz o kadar anlamlı bir biçimde yetişmiş olursunuz. Şimdi baktığımızda toplamda bu yılın rakamlarını bilmiyoruz tabii. Şu anda o istatistikler yok elimizde. Açık lisede yönelim daha çok olmuş olabilir. Açık ortaokullarda bile 700 bin öğrenci var. Hocam düşünebiliyor musunuz? 700 bin öğrenci açık ortaokul, okul çağında olmasına rağmen 2021-2022 istatistiği. Bu veriler gerçekten bir hani yurt dışından, bu gelişmiş ülkelerden birinden bir akademisyene anlatsanız şaşırır ve biz de şaşırıyoruz şu anda. Bunu yeterince kamuoyuna anlatamadık da. Evet.
Eğitim tenevi arkadaşımız sanırım Soma'dan yazıyor. Bu lisede taşıma işi, yani öğrenci taşıma meselesi kaldırılmış sanırım oralarda ve öyle bir uygulama var. Bu da okuldan uzaklaşmak için bir nedeni. Yani ekonomik mesele sonuçta. Aslında bu politik bir durum. Aslında çok açık politik bir durum. Siyasal iktidarın tercihi bu. Yani bütçeden bile hareket etsek, mesela ben yıllar önce derken benim de öğretmenlik yaptığım yıllarda diyeyim, işte eğitime %25, %23, %24 bütçeden ayrılan paylardan bahsedilir ve biz bunu az olduğunu söyledik. İşte 30'a falan çıkması gerektiğini. Her yıl giderek eğitime ayrılan pay da düştü. Aslında kamusal eğitim bir yana bırakılarak aslında devlet bir yandan bu sorumluluğundan elini ayağını çekmeye başladı. İşte özel okullar aracılığıyla ya da büyük devasa bir kitleyi öğrenci topluluğunda eğitim dışına bırakarak. Onun için bütçe meselesi de aslında çarpıcı bir örnek diye düşünüyorum eğitime bakış konusunda. Ne dersiniz bütçenin?
Kesinlikle katılıyorum. Hele şimdi yeni bir bütçe gündemimizde. Az önce ifade ettiğimiz gibi çocuklarımız okula aç geliyorlar, kahvaltı etmeden geliyorlar. Okullarda tam gün öğretim yapan okullarda öğrencilerimiz öğlen yemeğini yiyemiyor. Buna dair çok küçük bir araştırma yapıyoruz biz de. Henüz sonuçlar gelmedi. Yani 100 sınıftan öğrencilerin kaçı kahvaltı ederek geliyor, kaçı okuldaysa tam zamanlı bir eğitim alıyorsa öğlen yemeğini nasıl yiyor, cebine gelen harçlık miktarı ne kadar? Çünkü şu anda 8 milyona yakın işsiz var Türkiye'de ve velilerimizin önemli bir kısmı bu işsizler arasından gelen insanların çocukları. 10 milyona yakın sosyal yardımlarla geçimini sürdüren insanlar var. Bizim velilerimizin önemli bir kısmı bu yurttaşlarımızın çocukları aynı zamanda. Ve sonra bakıyoruz asgari ücret 5500 lira civarında. Çok çocukluysa eğer bu evlerde yaşayan 10 milyona yakın aşan hatta insanın çocukları, yurttaşların çocukları bizim aynı zamanda öğrencilerimiz okullarımızda. Buralardaki hayatın zorluğu öğrencilerimizi açlık ve kötü beslenme gibi bir sorunla karşı karşıya bırakıyor. Mesela bütçede sadece bunun için kullanılacak önemli bir ödeneğin ayrılması gerekiyor. Tabii genel anlamda Milli Eğitim Bakanlığı'na merkezi yönetim bütçesi içerisinden daha çok payın ayrılmasını isteyeceğiz. Tüm sendikalar, tüm diğer eğitim sendikaları istemeli. Çünkü kamusal eğitim, nitelikli bir eğitim aldığında çocuklarımız geleceğin demokratik, sosyal, insan haklarına dayalı, doğadan yana bir cumhuriyetini inşa etme olasılığı giderek daha çok artar. Ama siyasal iktidar bunu istiyor mu? Ona dair de istemediğini biliyoruz biz. Çünkü insanların cahilliğinden yararlanma, insanların çaresizliğinden, yoksulluğundan yararlanma, insanların sosyal yardımlara mahkum edilmiş kişiliğinden, onurundan vererek bu yardımlarla sürdürme çabası birçok yetersiz, liyakatsız kamu yöneticisini bile bir anlamda kendini var etmek için kullandığı alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu yönüyle üniversite rektörlerinden duymadık mı eğitimi aşağılayan, olumsuzlayan bakış açıları?
Eğitimlik kişilerden.
Bayağı eğitimlik kişilerden. Evet, gerçekten böyle eğitim, hani eğitim dediğimizde kuşkusuz boyun eğdiren bir eğitimden bahsetmiyor Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası. Evet. Özgürleştiren, geliştiren, güçlendiren bir eğitimden söz ediyor. Şöyle düşünün, bir öğretmensiniz, çocuğunuza bağırdınız, çocuğunuz küçüldü karşısında onu güçlendirmiş oluyor musunuz? Hayır, siz onu azaltmış oluyorsunuz, yapabilirliklerini engellemiş oluyorsunuz. Ama çocuğa karşınıza alıp eşit mesafede onunla konuştuğunda, da yaptığı davranışın diğer insanlar üzerindeki etkisini anlattığında çocuğun gözleri açarak ben böyle düşünmemiştim öğrendiğini gördüğünüzde o çocuğun büyüdüğünü, geliştiğini, özgürleştiğini görüyorsunuz. Artık o çok iyi bir yurttaş olmaya hazırlanıyor yavaş yavaş. O yüzden eğitime biz özgürleştirici, geliştirici, güçlendirici yönlerinin üzerinde çok duran bir sendikayız. Fakat kimi sendikaların böyle bir amacı yok biliyorsunuz. Okula evet, girsin, evet. Tek tip çıksın, alt arkasına bir diploma, değeri giderek düşmüş bir diploma verilsin. Sonra da işsizler okyanusunun içinde birilerinin ona yardım yapmasını beklesin ya da onu işe almasını beklesin. Bu değil yurttaşlık. Evet. Olmamalı gerçekten.
Yıllar önce yani işte bir diploması olan üniversite mezunu bir çocuk olduğunda ailede o çocuğun da geleceği öyle ya da böyle halloluyor. Aile de çok mutlu oluyordu. Aileler de desteğiyle katkısıyla aile mutlu oluyordu aslında. Ailenin refaha erişmesine neredeyse kaldıraç görevi görüyordu. Şimdi üniversiteleri işsizler topluluğuyla karşı karşıyayız. Çok acı bir şey. Niye bu okulu okudum diye kendine soran. Ama bunun da cevabını aslında Cumhurbaşkanı bir konuşmasında başbakan iken sanırım söylemişti. Yani üniversite mezunu olan herkese iş bulacağız diye bir şey yok. Öyle bir durum yok yani. O zaman üniversiteyi herhalde keyif için okuyor çocuklar. Spor olsun diye okuyorlar. Bir meslek değilse, üretime katkı değilse, yaşamları sürdürmek için bir meslek edinme değilse demek ki başka. Esas olarak okumuş insandan rahatsız oluyorlar. Öyle diyelim. Aydın insanlar rahatsız oluyorlar. Mesela bu. Sevgili başkanım, şimdi eğitimin sorunu 3 aşağı 5 yukarı her yıl sorunlar büyüyerek gidiyor. Yani nitelik çok değişmemekle birlikte kademe kademe artıyor. Yani eğitim hakkından mahrum kalan çocuklarımız sayısı artıyor. Okulsuz köyler 20 bin civarında, köyün okulu kapalı. Oralarda eğitim yok. Okul diye bilinen, öğretmeni var diye bilinen, öğrencisi var diye bilinen ya da eğitim nasıl yapılıyor? Az önce anlattığınız çocuklar beslenmeden mahrum. Yani kolay değil. 5 lira, simidin 5 lira olduğu bir dönemde çocuğuna, birkaç çocuğu varsa sadece bir simit bile çantasına koyamaz işsiz insan ya da asgari ücretle çalışan insan. Mücadele sürecek kuşkusuz. Eğitim emekçilerinin bu konudaki yıllardan beri süren mücadelesi iyi bir eğitim için, demokratik bir eğitim için, layık, bilimsel bir eğitim için, gerçekten özgür, demokratik bir cumhuriyet için, böyle bir ülkeyi yaratmak ve kurmak için çocuk gençlerimizi yetiştireceğiz. Bizim misyonumuz bu öğretmen olarak. Bu meseleyi burada bir yana bırakarak yarın 5 Ekim. Şimdi evet. Dönelim. Eğitim Enternasyonel'in bu yılki gerçekten şiarı çok kıymetli. Benim de dikkatimi çekmişti. Değişim öğretmenlerden başlar diye bir şiarla bu yıl 5 Ekim'i dünya öğretmenleri kutlayacak. Bu arada Türkiye'de bir 24 Kasım mevzu var. Buna da değinmeden geçmeyelim. Yani benim de öğretmenlik yaptığım yıllarda çok problem yaşadık. İşte hatta buradan bir takım soruşturmalar da yaşadık. Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmen olması çok daha önceden kitaplara konup kutlanabilir, anılabilirdi. Yani tabii. Çok iyi bir şey. Hatırlamamız gereken bir şey. Fakat ne olduysa işte 12 Eylül faşist darbecileri birdenbire bugünü öğretmenler günü ilan ettiler. Tam da bunu öğretmen örgütü TÖBB'leri kapatarak, on binlerce üyesini meslekten atarak, cezalandırarak, hapislerde yatırarak, hatta ölümüne sebep olarak ağır suçlar işlemişken birdenbire bir öğretmenler günü işçi çıktı. Yıllarca bu öğretmenler günü 24 Kasım diye anılmaya başladı. Ne kadar çok öğretmenler, öğretmen örgütü işte eğitimsen, öncesinde eğitsen diyelim, uğraştıysak da aslında 24 Kasım bir yer edindi. Yani hala 24 Kasım bir öğretmenlik günü olarak, resmi bir gün olarak da kutlanıyor. Ama işin garip tarafı bugün neredeyse bir hediye alma, hediye verme gününe dönüştü neredeyse. Yani öğretmenler bunu istemese bile öğrenci ve velilerde öyle bir şey çıktı. Yani birbirini tetikleyen bir hal aldı. Oysa o günde öğretmen meselesi konuşulmalı, öğretmenlerin sorunları, eğitimin sorunları konuşulmalı, böyle anlamlı bir gün olmalı. O nedenle bana göre de Öğretmenler Günü 5 Ekim'dir. 24 Kasım bir aldatmacadır, Öğretmenler Günü değildir. Atatürk'ün baş öğretmenliği almasını, o ünvanın verilmesini saygıyla karşılıyoruz, değerli buluyoruz. Onu anmak başka bir şey ama Öğretmenler Günü başka bir şeydir. Gelelim 5 Ekim Öğretmenler Günü'ne. Bu eğitimde dönüşüm öğretmenlerle başlar diye bugün ilan edilen bugün bizim ülkemiz öğretmenleri için ne ifade ediyor? Buyurun söz sizde.
Evet, çok güzel katkılar ve açıklamalar oldu. 24 Kasım Öğretmenlerimizin pek çoğu için yine eğitimin sorunlarını konuşma, öğretmenlerin ekonomik, demokratik, özlük taleplerini konuşma açısından gündeme girebiliyor. Ama Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası'nın asıl candan ve yürekten kutladığı gün 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü. Kuşkusuz 1966'lardan bu zamana çok zaman geçti, 56 yıl geçti. Bununla birlikte öğretmenlerin statüsü tavsiyesi belgesi güncellenerek bugün hala yaşıyor ki o belge Mesut Gülmez Hoca'nın ifadesine göre bu kitabı yeniden biz öğretmenimiz Mesut Hocamız bunu biliyorsunuz Eğitim Sen'de bir ön söz yazarak çevirmişti öğretmenlerin statüs tavsiyesini. Şimdi kendisiyle konuştuk. Sağ olsun çok güzel çalışmaları sürdürüyor şu anda. Belki bu ayın içerisinde yani Ekim ayı geçmeden kitabımızı da güncellemiş, yenilemiş olarak paylaşacağız eğitim çok kamuoyuyla, arkadaşlarımızla.
Selam olsun, hocamıza selam olsun, emeğine sağlık diyoruz.
Biz de çok mutluyuz onunla konuşmaktan, onun akademisyen titizliğiyle çalışmalarını izlemek çok büyük bir keyif gerçekten. Dolayısıyla öğretmenlerin statüsü tavsiyesinin kabulü ama bu statü ve tavsiyeyi öğretmenlerin statüsü tavsiyesini ILO ve UNESCO bir kararla yapalım demişler. Böyle bir tavsiye belgesi olsun demişler. O dönemde bunu öğretmen örgütlerinin tamamı yani 400'ün üzerinde öğretmen derneği ve çok sayıda sendika, Eğitim Enternasyonali bunun bir parçası zaten, ona üye olan sendikalar var. Hepsi birlikte bu belgeyi hazırlamışlar ve belgede gerçekten Türkiye eğitimine bakıldığında öylesine anlamlı, öylesine değerli cümleler var ki hani bir dönemin sosyal devletinin bir kamu hizmeti olarak eğitim hizmetini nasıl kavruyorsa öyle kavradığını. Oysa şimdi biz görüyoruz neoliberal bir dönem yaşıyoruz. Kapitalist yarış, kapitalizmin bireyi eğitim sistemi içerisinde inşa edilmeye çalışıyor rekabetçi bireyi ve biz o sosyal devletin dayanışmacı ve emekten yana duruşunu biz bu metnin içerisinde bulabiliyoruz. Tabii bu eskiden biraz tercüme havası vardı çevirilerde. Şimdi hocamızın yeni bakış açısıyla güncelleyerek belki dilde de belli farklılıklar yaratarak yeniden konuyu bizim daha anlaşılır biçime dönüştürmesi de mümkün olabilecek bu süreçte. O yüzden bizim 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü yeryüzünde kutlanan tüm öğretmenlerin kutladığı bir gün. Yeryüzünde 5 Ekim'in pek çok yerde farklı uluslarda farklı etnik ve dinsel kimlikler üzerinden kutlanıyor olmasının yarattığı bol oksijenli bir hava var. Oysa 24 Kasım'ın tanısı böyle değil. 24 Kasım 12 Eylül darbesi sizin anlattığınız gibi daha içe dönük bir modelleme ve içeride kol kırılır yiyen içinde kalır anlayışıyla biraz fazla bir içeriye dönük bir mesaj üretmiş oluyor. Oysa 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'yle biz dünya emekçileri de buluşma olanaklarını yakalayabiliyoruz. Uluslararası bu belgeyi öğretmenlerin statüsü tavsiyesini Türkiye'de hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu bakımdan
Eğitim Enternasyonalı'nda Eğitim Sen üye değil mi Türkiye'de? Başka
evet,
sendikamız yok.
Bu yani hem Eğitim Enternasyonalı'na Türkiye'den üye tek sendika Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası. Çünkü kural şu, devletle devlet güdümlü olmamak, bağımsız sermaye olur. Güdümlü olmamak, emekten yana alan, saha ve düşünce üretimini üretmek. Yani biz eğer sermayenin veya devletin yeni elitlerinin koltuğu altında sendikal faaliyet yürütseydik bize de izin vermezlerdi. Şimdi böyle baktığımızda yani sendikalar nereden bakarsanız bakın sol düşüncenin ürettiği kurumlardır. Ama emek örgütü. Bugün emek örgütüdür. O kurumları bugün devletin bir parçası, ona eklemlenmiş bir parçası haline getiren korporatist, biliyorsunuz faşizme özgü kavramlardır bunlar. Birlikte hareket ederek hepimiz aynı gemideyiz şeyini verir Ama birileri saraylarda yaşarken ötekiler İstanbul'da 6-7 bin liralık kirayı ödeyemez duruma getirir öğretmenleri bu yönüyle. O yüzden sendikaların hani işlevini tüm eğitim emekçilerinin yeniden tartışması gerekiyor. Özellikle bu belge ışığında. Çünkü ücretli öğretmene karşı çıktı mı yetkili sendika çıkmadı. Sözleşmeliliğe karşı çıktı mı yetkili sendika çıkmadı. Peki KHK'larla kendisinin de 5000'in üzerinde üyesi vardı. Hani bu Gülen cemaatiyle irtisaklı. Bu KHK'lilerle atılan kişilerin haksız ve hukuksuz atılanların yanında yer aldı mı? Almadı. Bunu da biliyoruz. Peki sendikalar kapandı. O dönemde sendikanın keskin ideolojik olarak yakınlığı olmayan aktif eğitimsel kapandığında sendikalar kapatılamaz dedi mi? Ama KESK dedi bunu. Bu sendikalar bunu diyebilmiş değil. O yüzden Türkiye'den hem Avrupa Eğitim ve Bilim Emekçileri Komitesi'ne hem de Eğitim Enternasyonu'na üye tek sendika Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası. Durduğu pozisyon itibariyle de iktidarın hoşlanmadığı, sevmediği taleplerini fiili meşru mücadele geleneğiyle her fırsatta ortaya koyan bir sendika olduğu için de biraz ötekileştirilse de bugün öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili mücadelede görüyoruz ki en etkin sendika insanların sorunlarını, yani öğretmenlerimizin ve tüm eğitim emekçilerinin sorunlarını üst perdeden ifade eden, anlatan, alana, sahaya bu bağlamda çıkan, geleceğe bakan, yönünü büyük ölçüde geleceğe bakan ama geçmişinden de kopmayan bir sendika, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ve tabii Konfederasyonumuz KESK. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü bu bağlamda çok önemli. Metnin en temel 1-2 noktasından söz edeyim. Bir kere hükümetlere şu ödevi veriyor. Türkiye bu belgeyi kabullenmiş durumda ama gereğini yapmıyor. Örneğin öğretmenlik meslek kanunu bu belgeye kesinlikle aykırı. Ama onu çıkartmakta bir beis görmedi biliyorsunuz. Hiç de vicdanen de rahatsız olmadı o belgeyi çıkartırken. Yani öğretmenlere eşit fırsatlar, eşit çalışma koşulları vermek yerine bir sınavla öğretmenleri ayrıştıran, yarıştıran, eşitsizlikçi, o yüzden vicdansız bir yasa olarak bunu tarif etmek lazım. Bunu öğretmenlerimiz söylüyor. Aylardır sosyal medya üzerinden bunu anlatmaya çalışıyorlar. Hükümetlere verilen görev şu. Herhangi bir eğitim politikası geliştireceğin zaman bunu tüm eğitim sendikalarıyla tartışmasın, birlikte yapmalısın diyor. Aynı zamanda halkına bakmalısın. Halkın içindeki çoğulluğu, çeşitliliği, dil ve benzeri, ana dili ve benzeri konularında görmelisin. Zorunlu din dersleriyle ötekileştirmemelisin hiçbir dini grubu, dinsel inancı veya inanmama özgürlüğünü. Dilleri farklı olan insanların, çocukların o dillerine saygı duymalısın diyor. Öte yandan geçiyor, öğretmenler arası bir ayrıştırmayı asla savunmuyor. Aksine öğretmen part-time bile çalışmak zorundaysa ücreti tam gün çalışan öğretmenin ücretinden çok farklı olmasın diyor. Ücretler arasındaki makas çok açılmasın ama insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürecek biçimde de öğretmenin ayın sonunu nasıl geçireceğim diye telaşlanması ve ürkmesine de yol açmasın diyor. Dolayısıyla örneğin derslik başına öğrenci sayısını tanımlayın diyor, yasalarla tanımlayın. Almanya örneğin geçen ben Almanya Leipzig kentindeydim. Orada GEV'nin yapmış olduğu kongreye katıldım. Kongrede 30'u yasayla sınırlamışlar. Yani Türkiye'de lisede öğretmenlerimiz bizim 60 öğrencili sınıflar gördüm üyelerimiz söylüyor. 30'da bakın iki öğretmenin yapacağı işi tek maaş karşılığında bir öğretmene yaptırılan bir süreç var. Yasanın bir parçası bu olmak durumunda. Öğretmen sınıfına girdiğinde ben 25 ideali hani onun ideali daha da 15 bile denebilir ama hadi Türkiye'nin koşullarında bir aşamalı bir planlama gerçekleştirelim. İlk etapta 20-25 öğrencinin olduğu sınıflar dediğimizde o 60 öğrencili sınıflar üçe bölünmüş olacak birden ve öğretmenimizin sınıftaki işi, öğrenciyi adıyla tanıması, onun geçmişini bilmesi, ona nasıl faydalı olabileceği konusunda düşünmesi, öğrencinin bireysel farklılıklarını dikkate alarak bir eğitim öğretim, özel bir öğretim öğretim planlaması onun için yapabilmesi. Ama bugün öğretmenlerimiz sınıflara hızla giriyor, sınav odaklı bir sistemin bir parçası olarak dersini anlatıyor ve sınıftan çıkıyor. Okullar teneffüslerde çok gürültülü, sınıflar aynı zamanda gürültülü. Çünkü öğrenci sayısı, kalabalık okullar, kalabalık sınıflar sorunu çok büyük bir sorun. O yüzden öğretmenlere statüsü tavsiyesi birçok konuda yol gösterici bir şey çiziyor, bir hat çiziyor kamusal bir eğitim için. Mesela şöyle bir cümlesi çok güzel. Diyor ki insan kişi öğrenciyi çok yönlü kişiliğini geliştiren, insan onuruna bir yaraşır bir yaşam sürmesi için onu teşvik eden, öğretmenlerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve benzeri alanlarda rahat ve nitelikli çalışmalar yapmasını sağlayan, öğretmene git dersinde matematik öğret, Türkçe öğret demiyor. Ona toplumsal bir sorumluluk yüklüyor. Bizim geçmişte yüklediğimiz gibi TÖP dergeleneğinden gelen tüm güzel öğretmenlerimizin sadece ders vermek değil, hayatı anlatmak, hayatı nasıl emekten yana, insanlardan yana dönüştürülebileceğini anlatmak. O yüzden Avrupa Eğitim Enternasyonel'in bu mottosu, bu özlü sözü çok güzel. Dönüşüm öğretmenlerle başlar. Yani bu yüzden öğretmenlerin çok güçlü olmasını sağlamak gerekiyor. Güçlenmesini sağlamak gerekiyor.
Ben bu afişi gördüğümde, ilk gördüğümde dönüşüm öğretmenle başlar derken, şimdi Türkiye'de bir dönüşüm sancısı yaşıyor genel olarak. Yani siyasal, ekonomik bir dönüşüm sürecinde. Tabii nereye gideceğini göreceğiz kuşkusuz da, ama bir şey değişecek. Yani öyle ya da böyle değişecek. Bunu okuyunca öğretmenlik mesleğinin gerçekten burada da, bu konuda da aslında çok kıymetli bir misyon yüklenmesi gerektiğini, yani halkın öğretmeni olarak kendini mesleğini sürdürmesi gerektiğini düşündüm. Öğretmenlere, bizlere çok iş düşüyor dedim orayı okuyunca. Bir daha hatırladım. Evet, dönüşüm meselesi sadece siyasilerin, siyasi partilerin işi değil. Öğretmenlerin işi aynı zamanda dedim. Onun için dönüşüm, bu slogan bizim bugünkü ülkemizin bugünkü koşullarında da çok kıymetli diye düşünüyorum. Sevgili başkanım, şimdi hazır bu öğretmenlerden bahsederken biraz da bu yıllardır problem olarak eğitim sisteminde sıkıntı olarak ortaya çıkan bu sözleşmeli ücretli öğretmenler, bir de bunun yanında işte özel sektör öğretmenleri var. Biliyorsunuz özel sektör öğretmenleri en azından bir adım attılar. Bir örgütlenme yolunda önemli bir eşiği geçtiler diyelim. Ama öğretmenler arasındaki bu dengesizlik, eşitsizlik sıkıntı yaratıyor. Sizin hem o özel öğretim sendikasına dair görüşünüz, o arkadaşlara dair görüşünüz, hem de sözleşmeli ve ücretli öğretmenlere dair önerileriniz nelerdir? Yani iktidarlara öneriniz nelerdir? Bunları da alalım. Ve bu gündemden de öğretmenlik meslek kanununa geçeceğiz. Daha güncel bir mesele. Buyurun.
Evet. Gerçekten öğretmenlerin sorunları çok parçalı. Bir kere dışarıda 600 binin üzerinde işsiz öğretmen var ve KPSS sınavlarından KPSS sınavlarına giriyorlar ve yüksek puan almaya çalışıyorlar. Tabii bu arada Devlet Denetleme Kurulu bize ÖSYM ile ilgili hiçbir şey söylemiyor. KPSS yolsuzluğunu da buradan hatırlamış olalım. Bir yozlaşma var ve bu yozlaşma karşısında kamuoyunun sessizliği OHAL dönemi korkularıyla açıklanabilir belki, ama sınava giren yani neredeyse 2 milyona yakın kişinin sanki her şey yolunda gidecekmiş gibi, sanki tam bir güven devam ediyormuş gibi bir izlenim yaratması, ama sosyal medyada kimi zaman feryatlarıyla da bir açıklama yapılsın, KPSS sınavı iptal, sonradan yapılan da iptal edilsin diyen sesleri, feryadı çok fazla duyuyoruz biz. O konuda da uyarmak istiyoruz tabii. Devlet Denetleme Kurulu her ne şey olduysa bunu açıklamak durumunda. Evet. Kamuoyuna bu bilgiyi vermek durumunda. Şimdi bir yandan 600 binin üzerinde öğretmen ve plansız biçimde açılan eğitim fakülteleri, eğitim fakültelerdeki kontenjanlarında devam ediyor olması. Örneğin önümüzdeki yıllarda eğer bir iktidar değişimi söz konusu olursa eğitim alanındaki bu çürümeyi araştıracak, eğitim fakülteleri olmalı. Belki bir dönem bu kontenjanları durdurma, bazıları için belki durdurma, her alan için olmayabilir ama yani birkaç yıl öğrenci almama sadece eğitimdeki bu tahribatı ortaya çıkaracak araştırma hizmetini sürdürmek mümkün olabilir. Çünkü yeni işsizler eklememek için. Ancak bunu tabii kamuoyu tartışacak. Şu anda siz sorduğunuz için benim aklıma böyle bir şey geldi. Evet, öte yandan şanslı olanlar şanslı da değil. Evet, işsizler arasında kalmaktansa ücretli öğretmen olmak iyidir diyen, tabii ki hani aç kalmak istemeyen, gerçekten hani aileye bağlı, ailenin işte fedakarlığıyla yaşamını sürdürmek istemeyen öğretmenlerimiz için girene kadar ücretli öğretmen iyi. Ama okula girdikten sonra şunu çok net görüyor: diğer öğretmenlerden çok daha düşük maaş, diğer öğretmenlerin demokratik haklarından düşük haklar, emekli olamamayla karşı karşıya kalma.
Aynı işi yapıyor.
Yan sınıfta aynı, birazdan ÖMK'yı, öğretmenlik meslek kanunu konuşacağız. Aynı şey, yan sınıfta ücretli öğretmen arkadaşım var. Onun ücreti asgari ücretin biri altında. Bu kişiliği erozyona uğratır bu. Bu kadrolu öğretmen için de çok yakıcı bir şeydir. Onun arkadaşı için bir şey yapamama, yan sınıftaki arkadaşının çok düşük ücretlerle çalışmasına yol açma ve bu iyi ki kadroluyum dedirken bir taraftan da yani hem böyleyim ama arkadaşım için üzülüyorum demek, ikili bir ruh hali yaratan bir süreç bu. O yüzden alanda ciddi sorunların nedeninden birisi de bu, kişiliğe bile yansıyan bir mesele bu aynı zamanda. Yani sonrasında tabii 10 ay çalışıyor, ondan sonra tekrar giriyor, bir güvence yok, çok kaygılı bir konum. Ama biz şunu da biliyoruz, ücretli öğretmenlerin arasında lise öğretmenleri bile var. Eğitim fakültesi mezunu olmayanlar var. İlgisiz bir şekilde istediği yere devletin ya da ilçe milliyetin müdürlüğüne gidebilecek sadece bir belge diploması olan kişiler var. Öğretmenlik formasyonunu sahip olmadığını bilmiyoruz. Ama eğitim fakültesi mezunu olanlar da var kuşkusuz. Bunların tabii eğitim fakültesi mezunu olup öğretmenlik formasyonu edinmiş olanlarının kadroya geçirilmesi şart. Diğerlerinin de tecrübelerini değerlendirecek bir başka yol bulunabilir. Bütün bu yollar da kamu hizmetini bizim yeniden tariflememizle çok ilişkili bir şey. Kamu hizmetini, evet, özel sektör de verir bu hizmeti. Canım, özel okullar var demeye başladığınızda kamu hizmetlerinin niteliğini düşürmeye başlarsınız. Veya işte ben açık liselere yolluyorum çocukları, benim öğretmen ihtiyacım gelecekte azalacak, ben belki 100 öğretmenle 1,5 milyon öğrenciyi yetiştireceğim demeye başladığınızda kamu hizmeti tanımınız sizin çökmüştür. Ama birilerine göre de 1,5 milyon öğrenci okulludur. Okullaşma oranları da yüksek gözükür buradan. O yüzden bizim kamu hizmeti tanımı içerisinde olup ücretli öğretmenlerin nasıl sistem içinde değerlendireceğini oturup uzunca bir süre tartışmalıyız. Ama tabii eğitim fakültesi çıkışlı olanlar, formasyona sahip olanların deneyimleri dikkate alınarak güvenceli bir konumda çalışmaları gerekir. Sözleşmeli öğretmenlik. İşte her yere öğretmeni yollayamıyoruz. Bu nedenle sözleşmeli öğretmen. Biz tabii ilkin şu soruyu sormak istiyoruz: neden İstanbul'un bazı bölgeleri zorunlu hizmet bölgesi olarak kalıyor da bazı bölgeleri böyle? Neden kalkınma dediğimiz şey tüm yurttaşlarımıza eşit biçimde ulaşmıyor? Neden zorunlu hizmet bölgeleri var Hakkari'de, Şırnak'ta? Neden Türkiye'de o zorunlu dediğimiz şeye yol açan sorunlar çözülmüyor da bazı bölgelerimiz hala erişimi zor, sosyal ilişkileri
hep böyle, sınırlı? Hep böyle geldi. Hep böyle geldi.
Evet,
10 yıllardır böyle yani.
Yani şimdi bunları gerçekten mantıklı biçimde sorguladığımızda diyoruz ki bu büyük bir ekonomik ve sosyal bir kalkınma programının bir parçası eğitim alanı aynı zamanda. Böyle büyük bir kamu hizmeti tanımı, bir sosyal ve ekonomik olarak birlikte kalkınma sürecinin bir parçası olarak eğitimi algıladığımızda sözleşmeli öğretmenliğe, onun güvencesizliğine ihtiyacımız kalmayacak. Genç öğretmene şunu rahatça söyleyebileceğiz: bak, yaşlı öğretmenler gidemiyor bölgelere. Sen sevinçle işim var diyorsun, bu bölgelere gidebilirsin. Ama ben senin için sosyal konut yapacağım orada. Senin ulaşım için sana destek vereceğim. Seni yalnız bırakmamak üzere çalışmalar da yürüteceğim. Sosyal bir yalnızlığın içine terk etmeyeceğim. Seni tecrit etmeyeceğim oralarda. senin hayatını kolaylaştıracak sosyal devlet gereklerini yapacaktır dediğinde buralara gider insanlar. Hatta kıdemli öğretmenler bile avantajları olduğunda neden gitmesin?
Yani orada sevgili başkan, orada sihirli sözcük kamusal eğitim. Yani kamusal eğitimin ne olduğunu bir daha düşünmek gerekir. Kamusal eğitim sadece okul içinde öğretmen öğrencilikçisi değil işte. Bak, lojman diyorsunuz, konut diyorsunuz, ulaşım diyorsunuz, sosyalleşme diyorsunuz. Yani kamusal eğitim denen şey eğitim dünyasının tamamıyla ilgili, tamamını etkileyen bir eğitim sistemidir diyelim. Bu özel sektör öğretmenleri konusundaki görüşünüz nedir? Sen Gökay'la görüşüyorsunuz, ilişkilerinizi biliyorum.
Evet, özel sektör öğretmenleri sendikası kısa
adı. Bunu söyleyeyim de önden benim hep düşündüğüm, siz de belki aslında bütün öğretmenlerin ortak bir çatı altında tek örgütle örgütlenmesiydi. Ama hayat başka biçimde akıyor, olmayabiliyor. Buyurun, söz sizde.
Evet, sizin dediğiniz gibi bir örgütlenme, devletin ve sermayenin müdahale etmediği, tüm emekçilerin kendi, sadece bir meslek sendikacılığı darlığında söylemiyorum bunu. Evet. İnsan olmaktan kaynaklanan hakları, demokratik, ekonomik özlük vesaire hakları için mücadele eden tek çatı altında ulaşmak mümkündür. Ama Türkiye'de her zaman, siz de bilirsiniz İsmet Hocam, her zaman devlet kendinden yana ya da iktidarlar sendikayla olmayanı, böl ve yönet taktiğiyle kendinden olanı ötekisi diye ayrıştırarak bugün en çarpıcı biçimde dost ve düşman siyasetini her alana yansıtmıştır. Bugün en uç noktalarını yaşıyoruz artık. Hemen hemen aile içinde dahi birbirinden farklı, birbiriyle konuşmayan insanlar, hani farklı siyasal partileri destekledikleri için insanlar var. Eğitim alanına da, sendikalar alanında da bunun çok büyük bir yansıması var. Bu nedenle Türkiye'de demokrasi geliştikçe farklar birbirini ortak bir mücadele ekseninde buluştukça sendikaların giderek yan yana gelmesi ve bir geniş eğitim iş kolu çatısı altında buluşabilmelerinin çok büyük bir olanağı var. Biz işte demokrasi mücadelesini ve barış mücadelesini bu bağlamda büyütüyoruz. Türkiye'nin kaynaklarının önemli bir kısmı militarizme aktarıldığında, savaşa aktarıldığında eğitim için, sağlık için kaynak kalmıyor. Kalan kaynaklar içinde sendikalar kendi yandaşları ya da üyeleri için çalışma yürütmeye başlıyorlar. Dar bir sendikal rekabet durumu ortaya çıkıyor. O yüzden sizin dediğiniz düş bence çok anlamlı ve yerinde. Buna ulaşmak için biz hani birazdan bahsedeceğimiz diğer sendikalarla görüşme yaptık. Evet, tüm emekçilerin duygusunu hissederek bu mücadeleyi yürütmeye çalışıyoruz. Bizden olup olmaması meselesi değil. Tüm eğitim emekçileri için, sadece öğretmenler için de değil, idari, teknik, yardımcı personel, bilim emekçileri için hani bu mücadeleyi büyütmeye çalışıyoruz. Yani kalbimiz tüm emekçiler için atıyor bir taraftan. Tabii öğretmen sendikası 170 bin civarında, geçen hafta baktım verilere, öğretmenin istihdam edildiği bir özel sektör alanı var. Eğitimin özelleştirmesine her zaman karşı çıkmış. Kamusal, nitelikli, demokratik bir eğitimi her zaman savunmuş bir sendikadır. Ama hayat bizim istediğimiz, bizim düşlerimiz gibi akmadı. Neoliberalizm okulların özelleştirilmesini gündeme taşıdı ister istemez. Ve buradan da toplam öğrencilerin nereden baksanız %9'unu özel okullarda okuyan öğrenciler oluşturuyor. Toplam okulların da %20'sini, biraz daha arttı son günlerde sayı, özel okulları oluşturuyor. Yani özel okullarda, çok küçük sınıflarda ama bir küçük okullar var.
Aktarayım, bir Milli Eğitim Bakanı Avni Akgöl var idi bir zamanlar. Onunla bir görüşmemizde memlekette eğitimin nasıl olması gerektiğine dair parlak fikirlerini bize sunarken, olur mu böyle bir şey? Bu memlekette özel okul sayısı %2. Biz %17'ye falan çıkarmamız lazım o yıllarda. ANAP döneminden bahsediyorum demişti. Bakın, o şimdi herhalde rahat uyuyordur mezarında. 22'ye çıkmış. Buyurun.
Evet. Okul sayısı ama. Okul sayıları genellikle küçük olduğu için. Yani 54 bin okul. Özel okul sayısını tam hatırlayamıyorum. Yani okul sayısı çok gözüküyor. Ama öğrenci sayısı açısından baktığımızda ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar, Türkiye'de yoksulluğu derinleştirdikleri için özel okullara yönelim istediği düzeye çıkmadı öğrenci bazında. %9'larda kaldı. Yani 10 öğrenciden biri özel okula gidiyor ki bunu 12 Eylül'den beri biliyorsunuz İsmet Hocam. Yani bunu sürekli teşvik ettiler. Oysa biz şöyle baktık hep. Kamusal hizmeti nitelikli kılarsanız aileler özel okullar aramazlar, çocuklarını özel okula götürmezler. Okulları demokratikleştirirseniz, işte bu okulda hani eğitimi dinselleştirme his kazanmış, ben kendimi laik bir okula götüreceğim dedirtmezseniz velilere aynı zamanda. Hani okul gerçekten kamusal olur. Farklı farklı çevrelerden gelmiş çocuklar, farklı mahallelerin çocukları o okul ortamında karşılaşırlar, birbirini yadırgamazlar. Ama birbirlerinde sentezlenirler bir taraftan karşılaşmalar olduğu için. Ama bunu yok edip bakın liselerde ve ortaokullarda yomatipleri ayrıştırmak, bir partinin arka bahçesi haline getirmek, en yoksulları mesleki teknik okullarına doğru yönlendirmek, şimdi mesleki eğitim merkezlerine yönlendirmek, emeğin orta katmanlarını rahatsız etmemek için fen liseleri, Anadolu liseleri ve benzeri birçok yeni çok sayıda lise tipi üretilmiş buralarda olmak. Oysa Almanya'da şöyle bir çalışma yürütüyor, bazı eyaletlerde bu yaygınlaşmış. Aynı lise çatısı altında, hani bizdeki çok programlı lise biraz sulandırılmış biçim ama aynı çatı altında öğrencilerin dersleri seçerek bir diplomaya ulaştığı, sonra da oradan yüksek öğrenime bu seçtiği dersler bağlamında yöneldiği bir süreç var. İster iş hayatına da gidebilir ama üst öğrenime de devam edebilir. Türkiye'de okullara bile her bakan aklına estikçe işte sosyal işte sanat, güzel sanatlar ya da sosyal bilgiler şeyi, lisesi ve benzeri adı altında lise türleri açabiliyor. Çok çeşitlendirmiş oluyorlar.
Gizli buradan, gizli bir ajanda olduğu için aslında ayaklarına dolanıyor. Ne yaptıklarını onlar da anlayamıyor yani.
Önce bozuyor yapıyı. Bozduktan sonra kadrolaşmayı, mesela proje okulları biraz direkt öyle bir şeydir biliyorsunuz. O nitelikli okullar, o eskiden gelen köklü gelenekleri olan okullarda tabii nitelikli öğretmenler ve kıdemli öğretmenler çok sayıda olduğu için okulun bir kültürü doğuyor. Şimdi o okul kültürünü dağıtıyor, parçalıyor. Halbuki o okul kültürünü yaratan öğretmenleri ve öğrencileri ve velileri, öğretmeni değiştirdiğinde kendi okula gelme nedeni iyi bir okula geldim diye o okulu iyileştirmiyor, kötüleştiriyor aksine. Çünkü o okulda hani bir iki tane alan şey dışından öğretmen gelebilir. Hani farklı bir okulda yaşamış öğretmen, o da orada kültürlenir ve hep ilerlemeci bir eğitimin bir parçası, özgürleştirici bir eğitim parçası olabilir. Ama kendisi için bile bozuyor o okulu o zaman. Şimdi tabii şeye, eğitimin özelleştirilmesine karşıyız. Ticarileştirilmesi de olmasın. Eğitim bizim dolaylı ve doğrudan vergilerle ortak finanse ettiğimiz bir müşterek alanımız, bir kamusal alanımız olsun dedik biz. Ama ister istemez bu gelişmeler oldu. Şimdi okullardaki eskiden özel okullara giden öğretmenlerimiz biraz şanslı görür gibiydi devlet okulları. Öğretmenler çünkü yüksek ücret alıyor şeyi yaygındı. Başlangıçta belki böyle oldu teşvik etmek için. Ama görece 600 bine yakın işsiz öğretmen her yıl katlanarak artmaya başladığında oradaki emeğin özelde o kadar değil, özelde de etkisi oldu bunun, kamuda da etkisi oldu ama özel sektörde öğretmen emeğinin değeri çok hızlı bir biçimde patronlar tarafından değerli gözükmemeye başladı. Ve öğretmenlerimiz gerçekten 7 gün çalıştırılmak, cumartesi pazar bile işe çağrılmak, aynı zamanda çok fazla dersle yüklenmek, okuldaki ve dershanedeki özel rehabilitasyon merkezinde, özel eğitim merkezinde yapmaması gereken işleri yapmak ve çok düşük ücretlerle bunu yapmak, asgari ücrete mahkum edilmek gibi kamudaki öğretmenin sahip olduğu hakların çok çok gerisinde bir çalışma rejimiyle karşı karşıya kalınca ister istemez bugün gelinen noktada sendikalaşmak zorundayız. Bir araya gelmek durumundayız. Ancak birleşerek kazanabiliriz patronlara karşı. Patronlar kârla elde ediyorlar ama velilerimiz bilmiyor. Verdikleri paranın çok az bir kısmı öğretmenlere gidiyor. Ağırlıklı olarak patronların kişisel hesaplarına aktarılıyor bu fonlar. Ama emekçiler yeterince pay, o pastadan pay alamıyorlar. Veliler de bunun çok farkında değil. Düşünün yıllık 40 bin, 50 bin, 60 bine çıkmış daha yüksek özel okullar var. Bir sınıfındaki öğrenci sayısıyla bunu bir çarpsa ben bu kadarlık değer yaratıyorum bu patron için. Ama onun bir öğrencinin verdiği paranın çok az bir kısmı belki ya da bir öğrencinin parası ya da iki öğrencinin ki bana dönüyor yıllık itibariyle diye düşünmeye başladılar. Öğretmen sendikaların kuruluşu çok sevinçli bir şey bizim açımızdan. Çünkü hani Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası genç öğretmenlerin olduğunu görünce, hani bizde genç üye sayısı biraz azaldı. Bu sendikal örgütlenme özgürlüklerinin engellenmesi nedeniyle ücretli öğretmenlik, sözleşmeli öğretmenlik, bir de eğitim bir senin özellikle yeni gelen öğretmenin masasına hemen üyelik formunu koyması ve genç deneyimsiz öğretmeni kendini yönlendirmesi gibi
Sayın
bir
Başkan,
şey.
Geçen gün bir öğretmenle karşılaştım. Genç bir öğretmen. 6 aylık özel öğretim, özel eğitim öğretmeni. Sendikalı mısın diye sordum. Maalesef dedi. Hayrola dedim, sendika bir kötülük mü yaptı sana falan, ne oldu falan dedim. Ya dedi, ben dedi atama yapıldı, göreve başladım. Müdür dedi önüme bir şey, üye formunu verdi. Öyle oldum dedi. Herhalde istifa edeceğim falan. Yani gençleri böyle, yani yeni mezun arkadaşlarımızı okul müdürleri çok açık kendileri üye yapıyorlar. Örgütlüyorlar diyelim. Örgütlüyorlar, evet, demiyorum ama üye yapıyorlar en azından. Evet. Ama bu tabii böyle gitmiyor. Sevgili başkan, öbür gündeme geçeceğiz de bir arkadaşımız sormuş. Eğitimin bu sorunları içinde velilerin de önemli bir şeyi var. Sorumluluğu, gücü, veliler nasıl dahil edilebilir bu sorunları çözme mücadelesine diye bir arkadaşımız soru sormuş. Bunun da kısaca bir yanıtlarsanız öğretmenler meslek kanununa geçeceğiz.
Evet, veliler eğitimin hani bileşenleri arasında, dediğim bileşenleri arasında, yani öğretmenlerimiz var, eğitim emekçileri var, öğrencilerimiz var, bir de velilerimiz var. Sabah evinden kalkıp okula geliyor, okuldan çıktığında evine gidiyor ve bu hayatlar birbiriyle çok etkileşiyor. Dolayısıyla velilerimiz okullardaki eğitimin niteliğine karşı çok duyarlı olmak durumunda, ama bu şu anlama gelmiyor. Oradaki öğretmeni her istediğimi yaptırabilirim. Gidersem CİMER'e bir şikayet eder, CİMER üzerinden öğretmeni sıkıştırırım. Bu demek bu anlama gelmiyor. Öğretmenle işbirliğinin çok çeşitli yolları var. İktidar bunu sadece okul aile birlikleri üzerinden, öğretmenlerden işte bağış, zorunlu bağış ya da hoşlanmasalarda tırnak içinde kayıt parası ve benzeri işler için kullanmak için hani bunları oluşturmuş bu kurumları büyük ölçüde. Ama bunun dışında nitelikli bir eğitim isteyen velilerin oluşturduğu veli dernekleri var. Veli dernekleriyle bağlantı kurmak çok önemli. Eğer bulunduğu bölgede okuldan bağımsız, her bir okulun bir veli derneği olmasına gerek yok. O bölgede pek çok okuldaki velilerin çocuklarının nitelikli bir eğitim, kamusal bir eğitim, laik bir eğitim, demokratik bir eğitim, cinsiyet eşitlikçi bir eğitim, ekolojik bir eğitim alması için velilerin dernekleşmesinin bir önemi var. Büyük bir önemi var. Bu da veli örgütlenmesi diyoruz biz. Evet. Dolayısıyla velilerimiz örgütlendiğinde eğitime dair çok şey söyleyebilirler. Bakanlıkla görüşme konusunda üst kuruluşları oluşturabilirler ve daha etkili ve güçlü olurlar. Tabii sade velilerin de hani diyelim ki bir şekilde bu veli dernekleriyle karşılaşmamış veya onların kuruluşuna çok sıcak bakmayan velilerimiz için de öğretmenlerimizle diyalog çok önemli. Çok sağlıklı bir diyaloğun geliştirilmesi gerekli gerçekten. O süreçte okul yönetimiyle görüşmeleri, öğretmenlerle görüşmeleri ve öğrenci çocuklarıyla görüşmeleri tabii sadece kendi çocuğu üzerinden olmamalı. Okuldaki tüm çocuklar için ne yapabiliriz sorusunun peşinden koşmalı. Öbür türlü bencilce bir yaklaşım içerisinde oluyoruz. Okulun eğitimin niteliğini yükseltme konusunda, okuldaki süreçlerin demokratikleştirilmesi konusunda, okulda ücretsiz yemek talebi, kahvaltı talebi, ulaşım, toplu taşım konusunda ne yapabileceği, okuldaki gücün büyütülmesi, yani emekten, çocuklardan, eğitim hakkından yana gücün büyütülmesi için mücadele etmesi. O zaman velimiz şunu görecek: ben sadece kendi çocuğum için bir çalışma yapmadım ki. Ben okulumdaki bütün çocuklar için çok güzel çalışmalara kaynaklık ediyorum diyebilecek.
Eli ve aklı örgütlü öğretmenlerde olması gerekiyor velinin. Yani öğretmenlerin elini tutması lazım, aklını birleştirmesi lazım diye
düşünüyorum. Evet, öğretmenlerle bir ittifak içinde olup nitelikli bir eğitimi birlikte örebilmelerinin yollarını sağlamak lazım. Kendi sınıfında kendi çocuğunun büyümesi yetmez. Kendi çocuğunun gelişmesi, güçlenmesi diğer güçlü çocuklarla olur çünkü. Kendi çocuğunu diğerlerinden farklı olarak büyütmek ve güçlendirmek o çocuğu yalnızlaştırmaya da yol açar. O yüzden o bir asamblaj, birlikte büyüme ve gelişme mümkün olabilir ancak. Yani bir Voltran'ı beraber oluşturmak demektir bu. Bu da öğretmenlerimizle, işte tabii nitelikli okul yöneticileriyle, rehber öğretmenlerimizle ve çocuklarımızla birlikte akıl yürütmek, düşünmek ve güzel şeyler okulda yapabilmekle mümkün. Ama veli örgütlenmelerinin çok önemli, bunun altını çiziyorum ben de.
Doğru. Peki sevgili başkan, şimdi bu epeyce zamanınızı aldım, yordum siz zaten yoğun bir şeyden geliyorsunuz ama çok canlı, çok güncel bir meseleye değineceğiz. Günlerdir sizin de gündeminizde olan öğretmen meslek kanunu meselesine geldik. Yani enteresan şeyler yaşadınız izliyorum. İşte sendikanızda kuşatıldınız, kuşatma altına aldılar. İşte yine malum her zaman eğitim senelerinin karşılaştığı, eğitim senelerine karşı yapılan bu haksızca saldırılar, işte gazlı, coplu, itmeli, kakmalı, gözaltılı süreçler yaşadınız. Programını, öğretmenler meslek kanunumuzu da önceki, geçen dönemde de konuşmuştuk sizinle. Az çok evet. Öğretmen arkadaşlarımızla, kamuoyuyla az çok biliyor musunuz? Çok kısa bir özetten sonra bu kanun ne yaptıktan sonra esas olarak programınızı bize bir sunun. Devam edelim buradan.
Evet. Şimdi öğretmenlik meslek kanunu 3 Şubat'ta çıktı ama öğretmenlerimizin gündemine oturması Haziran ayında seminer sürecinin başlamasıyla ve sınav takviminin işlemeye başlamasıyla net bir biçimde tepkiye yol açtı. Sosyal medyada doğru dürüst yazmayan, Twitter hiç kullanmayan, hiç tweet atmayan öğretmenlerimizin birdenbire konuşmaya başladıklarını, yaşadıklarını, hissettiklerini, onurlarının kırılmasını, işte itibarsızlaştırma konusunu sıklıkla gündemleştirmeye başladıklarını gördük. Yani yüz binlerce öğretmenin belki birden fazla tweet attığını, belki her gün artık bir kısmının bir alışkanlık haline geldiğini ve sürekli olarak Twitter sayfasında öğretmenlerle ilgili bir hashtag'in bulunduğunu görüyoruz. Bu öğretmenlerimizin tepkisini ortaya koyuyor. Biz tabii Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak Şubat ayında yasanın komisyona gelmesinde mücadele yürüttük. Muhalefet partilerinin de hakkını vermek lazım. CHP, HDP, gerçekten İyi Parti bu yasaya karşı bir mücadele büyüttü. Yani bir yandan altılı masa, bir yandan HDP ile birlikte geniş bir ÖMK konusunda itiraz söz konusuydu. Biz de eğitim sendikalarını zaten bu yasanın inşasına, hazırlanmasına dahil etmediler bizleri. Bizlere hiçbir şeyimiz yok ama yetkili sendika bu sürecin bir parçasıydı. 13 maddeyi onlar da şaşırmış olabilir ama 13 maddelik bir proje çıktı ortaya. Bu proje ki eğitimde o 1 milyon 200 bin eğitim emekçisini darmadağın edecek, eşit çalışma koşulları oluşmasını engelleyecek, öğretmenlerin aman ceza almayayım, kademe ilerlemesi ceza alırsam ona giremiyorum, buna giremiyorum kaygılarını, hezeyanlarını artıran ve çalışma barışını bozan bir yasayı yetkili sendika ve sessiz kalan Türk Eğitim Sen diyelim yeterince ses çıkartmadı. İkisinin de başkanları komisyonda yoktular. Milli Eğitim Bakanı bile yoktu. Yani savunacak kimse yoktu ama ortaya bu garip, bu sahte, bu yanlış öğretmenlik meslek kanunu çıktı. Şimdi biz tabii öğretmenlerimizin tepkilerini bir yandan izliyoruz. Hemen hemen bütün arkadaşlarımız, hani eğitim emekçileri kadro olarak diyebileceğimiz arkadaşlarımızın büyük bir kısmı sosyal medya üzerinden öğretmenlerin tepkilerini görüyorlar. Twitter alanından özellikle görüyorlar ve onlarla beraber biz de onları anladığımız için çok, yani hem hissettiklerini anladığımız için, duygularını anladığımız için mücadelemize daha da bir hız kazandırdık. Yani onların bir hareketin doğuşu bizim sendikamızı olumlu etkiledi. Bizim sendikamız tarihsel süreçten gelen gücü, deneyimleri, tecrübesi bu sürece ciddi katkılar sağladı. Biz tabii genel meclisimiz bizim en üst politika organımız ve orada şunun üç konuyu çok net biçimde tartıştık. Ve sonuçta şu kararı aldık. Diğer eğitim sendikalarıyla birleşik bir mücadele öremezsek yeterince bir başarı sağlayamayız. ya tabandan, yani ya öğretmenlerimizin tabandan, okullardan, öğretmenler odasından sendikaları itecek, sendikaları bu konuda öğretmenlik meslek kanununun iptali konusunda, sınavın iptali konusunda itici bir güç olacak. Ya da yukarıdan sendikalar, MYK'ları bir çalışma yürütecekler. Tabii biz tabandan örgütlenmeyi her zaman demokratik bulduğumuz, önemli bulduğumuz çok net. Ama aşağıdan bir tür demokratik süreci işletmekle yukarıdan MYK'lar arasında bir mücadele yürütmek birbirini besler ve birbiriyle için itici güç olur diye düşünerek biz de genel merkez düzeyinde seyir sendikalarla görüşmeye karar verdik. Tabii eğitim bir sene bunun dışında tuttuk. Çünkü öğretmenlik meslek kanunuyla derdi olan bir sendika değil. İktidarın sözünden çıkmayan bir sendika. Kimi istediği şeyleri yaptırtıyor. Onların istediği şeylere sessiz kalarak bir tür sendikal faaliyet değil bu bana kalırsa aslında. Ama böyle bir çalışmanın içerisinde olduğu için oraya hiç bulaşmadık. Yani istemedik orayla görüşmek. Türk Eğitim Sen'i ben telefonla da aradım, mesaj da yazdım. İkisine de dönmedi ama yazımıza çok hızlı bir yanıt verdi Türk Eğitim Sen. Resmi bir yanıt tabii bu. Bizim hani öğretmenlik meslek kanunu kurumlarımızda, kendi organlarımızda tartışıyoruz, görüşüyoruz. Daha sonra paydaşlarımızla bunu paylaşacağız gibi geçiştiren, ipe un seren bir yaklaşım sergiledi. Ama yazılı bir yanıt verdi. Bunlar tarihsel belge, eğitim tarihinde bir öğretmenlik kanunu, öğretmenlerin hayatını mahvedecek bir kanun varlığını sürdürecekse hangi sendikanın hangi süreçte nasıl bir etkinlik içinde bulunduğunun da ortaya çıkması lazım. Böyle bir tabii yazı bu açıdan önemli. Eğitim işle ben genel başkanı Kadem Bey ile görüştüm. O başkanlar kurulunun alacağı bir karar doğrultusunda bu birlikte mücadele sürecine girebileceğini söyledi. Ama Türk Eğitim Sen olursa iyi olur. Çünkü hani o en azından o da bir sendika gibi bir yaklaşım içerisindeydi. Fakat hani olmadığını söyledik kendisine. Başkanlar kurulundan çıkan karar da yalnız başına yol alma biçiminde bir karar idi. Anadolu Eğitim Sen'le görüştük. Bir ya da iki kişinin fotoğrafının bir önemi yok. Eğer herkes olursa sendikalarda daha iyi olur dedi. Hürriyetçi Eğitim Sen ya aslında öğretmenlik meslek kanununu biz sizin gibi görüyoruz. Kariyer dediğimiz şey sadece yönetim basamaklarıyla sınırlı. Yani müdür olursunuz, müdür yardımcısı olursunuz, il ilçe milli eğitim müdürü olursunuz, il ilçe milli eğitim müdürlüklerinde çeşitli uzmanlık işleri yaparsınız ya da bakanlığa gidersiniz. Biz kariyeri böyle görüyoruz. Öğretmen öğretmendir diyen bir yaklaşımı var idi. Ancak yine beraber birlikte sendikaların şöyle yan yana hani özlediğimiz farklı düşünen sendikaların birbiriyle konuşabilmesi, birbirinin derdini anlayabilmesi, farklılıklarını da açık ve net kamusal biçimde ifade edebilmelerinin öneminin altını çizerken yani kutuplaşma bütün sendikaları etkilemiş. Bunu ben biraz bu süreçte çok daha net bir biçimde gördüm. İşte o olmazsa olmaz. O olursa olmam, hani eğitimin gücü sendikasına da biz birlikte bir mücadele yürütelim dedik. Tabii ben şunu değersizleştirmek istemiyorum. Yani öğretmenlik meslek kanunu konusunda bu sendikaların itirazlarını biliyoruz. O yüzden ortaklaşabileceğimizi düşündüğümüz noktaları bir birleşik mücadeleyi örgütlemek için gerekli ve doğru buluyoruz. Yine bir arada olunabilirdi ama neden olunmuyor? Bu dost düşman ilişkisi üzerinden sendikalarda birbirinden uzaklaşmış. Herkes mahallesinden konuşuyor bir nebze. Oysa aynı masanın etrafında konuşabilen, tartışabilen insanlar farklılıklarını görerek belki bunları azaltma, ortaklaşma zeminlerini artırma yollarını arayabilirlerdi.
Okulda öğretmenler arasında birlikte oturuyorlar bunlar arkadaşlar.
Aynen. Okulda öğretmenler odasında birbirleri göz göze şakalaşıyorlar, çay getiriyorlar birbirlerine, sohbet ediyorlar. Zümre öğretmenler toplantısında, öğretmenler kurulunda birçok yerde birlikteler. O yüzden okul ortamı politik şeylerin daha az olduğu bir ortam ve öğretmenlik meslek kanununa hayır derken bu ortaklık zemininden yaklaşmıştı. Ama yukarılara doğru gittikçe hem politik ve sendikal kodlar, sendikal rekabet durumları. Biz hiç rekabet şeyi düşünmedik burada. Biz İsmet Hocam biz şunu bile anlatmadık. Yani biz bu işin öncüsüyüz bile demedik. Ara ara çağrılar yaptık. Ama kamuoyuna biz eğer bir birleşebilseydik, bir ortak bir eylem programı çıkarabilseydik kimse önde olmayacaktı. Hepimiz yan yana olacaktık. Evet. Üye sayımıza bakmaksızın yan yana olacak.
Doğrusu.
Bu çok önemliydi. Ama umutsuz değiliz. Şöyle ki her zaman için yine buluşma imkanları olacaktır. Çünkü evet. Bu sürece yakın davranmayanların içinde bir sızı kaldı. Yani bir acı var. Biz o acıyı ortadan kaldırmak için önümüzdeki günlerde başka Türkiye nelere neleri doğuracak bunu bilmiyoruz. Yani bir başka zeminler yeniden karşılaşma zeminleri olabilir. O yüzden de çağrımız hep şöyle oldu. Tabandan arkadaşlara, öğretmenlerimize seslenmek, okullarımızda öğretmenlerimizin birbiriyle konuşmasını sağlamak, dost düşman siyaseti yerine hayır biz işbirliği, farkındalık, yeni ittifaklar oluşturma siyasetini artıralım demek, birbirimizin iyi ve güzel yönlerini görmek, bunlara değer vermek, birbirimizi bu hoyrat ve nopran bir dönem yaşadık. Merhametli, sevgi dolu, saygıyı biz yeniden ve yeniden keşfetmek durumundayız. Bu da öğretmenlerimiz başarıyorlar. Ben bunu gözlüyorum. O yüzden Eğitim Sen bu süreçte yani bu konuda önemli bir şey yürüttü. Tabii şimdi 1 Ekim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün biz eylem, yani 18 Ağustos'ta eylemler yaptık. Ondan sonra bir dolu çalışma yaptık. Şeyler, broşürler, kitapçıklar geliştirdik. Sosyal medya etkinliklerimizi çok yoğunlaştırdık, artırdık. Animasyonlar hazırlattık bu dönemde. Ben işte farklı kereler mektup yazarak hani Eğitim Sen'in dünya görüşünü, yaklaşımını öğretmenlerimize paylaşmaya çalıştım. Bunlar hep zaten yaptığımız iyi çalışma olarak bir kenarda duruyor. 1 Ekim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün biz imza kampanyası yürüttük. Bugün sayı işte 39.935 ama birkaç şubeden daha gelmedi bile. Yani geciktiği için onlar şeye yansımadı. Ama 40.000'in üzerinde hatta onun iki katı kadar öğretmene gidip yok ben imza atmam diyenleri de kattığımızda çok sayıda öğretmenlerimizi etkileştiğimiz, imzanın kendisini vermekten daha öte bir sosyal etkileşimin olduğu bir alan yaratmış olduk.
Faaliyetin kendisi orada çok kıymetli.
Faaliyetin kendisi kıymetli. Bugün 1 Ekim'de bizim içeriye girişimize izin vermediler. O gün eskiden beri 2016'dan da önce o ilk açılış günü konukların girmesine izin verilmezmiş. Bu biraz atlanan bir şey oldu kuşkusuz. Ama biz Madenciler Anıtı önünde basın açıklamamızı yaptık. HDP'den ve CHP'den çok kıymetli halkın vekilleri bizim yanımızdaydı. ÖMK'ya karşı konuşmalarını onlar da yaptılar. O günde tamamladık ve sosyal medyada paylaştık. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittik. Elimizde 10 klasör vardı. İçinde 39.000 işte küsür şeyi 40.000'e yakın imzayı tek tek bize gelip o imzayı atan öğretmenlerimizin dilekçesini başkan vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Haydar Akar'a teslim ettik. Kendisi de bizi güçlendiren bir videoyu birlikte çektik. Kamuoyuna seslendik bu bağlamda da. Bunu tamamladık. Tabii sosyal medya üzerinden işte 1 milyona yakın öğretmen var, 40.000 öğretmen çok sınırlı vesaire gibi serzenişler var ama bunun bir hafta içinde yapıldığını erken başlasaydınız diyebilirsiniz ama bazen yapamazsınız yani başka işler ön plana çıkar. Siz o bir haftalık bir imza kampanyası döneminde çok iyi bir rakam. Eğer diğer eğitim sendikalarıyla öğretmenlik meslek kanununa itiraz eden diğer eğitim sendikalarıyla birleşebilmiş olsaydık ya da ortak
başka bir mücadele
yapsaydık 300.000 olurdu, 350.000 olurdu. Ama bu bile aslında önemli bir rakam. Hani bardağın hep boş tarafına bakmak gibi çok eleştirel, yargılayıcı bir yaklaşımımız var. O dolu kısmını da görelim. Ama hep diyelim bundan sonra nasıl yapacağız? Bundan sonra daha iyisi için ne yapabiliriz? Bunu yapmadığımız zaman hep kederli, hep edilgen duygular içerisinde olan bu da olmadı, bu da olmadı. Hayır, bu kadar oldu. Bundan sonra daha iyi olabilir. Daha iyi olacak diyen bir yaklaşımımız var. Tabii bir de biz bu yaptığımız her çalışmanın bir domino etkisiyle 15 Ekim emeğimiz için, onurumuz için, çalışma barışımız için Tandoğan mitingindeyiz diyen.
Merkezi bir miting mi?
Merkezi bir miting. Buna taşıyoruz aynı zamanda. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı bizi duymuyor. Öğretmenleri duymuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir tweet attığını bile görmedik. Açık, kamusal bir bakan öğrencilere takılır, öğretmenlere takılır. Savunabileceği şeyleri olan bir kişi sosyal medya hesabını kapatmaz. Mesela ÖSYM başkanı gelir gelmez göreve sosyal medya hesabını kapattı. Bu kamusal alanda konuşan kişiliklerin kamusal alanda varlıklarını sürdürebilmesi kendine olan özgüvenleriyle ilgilidir. Örneğin ben bir göreve gelsem, hesabımı kapatsam kendime güvensizliğim ortaya çıkar. Ben şu ana kadar savunduğum insan hakları, demokrasi, öğretmenlerimiz, eğitim hakkı, çalışma hakkı ve benzeri konuların o kadar eminim ki kapatmama gerek kalmayacak. Çünkü ilkelerimiz üzerinden hareket ediyoruz. Ama bir tweet atmamış, Milli Eğitim Bakanlığı çok resmi, klişe şeyler konusunda tweet vesaire paylaşıyor. Arada da çıkıp işte kimi kanallarda bir tür taşıma sorularla istediklerini anlatmaya çalışıyorlar. O yüzden miting çok önemli. Neden? Çünkü mitingler bir kere izinli yapılıyor. O alanda olmak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenleri dinlemediği, duymadığı, duysa bile duymazdan geldiği, görse bile görmezden geldiği, onun hissettiklerini hissetmeyen buz gibi gözlerle öğretmenlere doğru baktığı bir dönemde Tandoğan Meydanı'nda 10 binler, 20 binler hatta daha çok hani eleştiriyorlar ya 40 bin imza yetmez. Biz o zaman şimdi 100 bin olalım. O gün eğitim sen varını yoğunu otobüslere aktarmaya hazır. Bir kentlisiniz, içinizde bir sızı. Ben bunca yıl öğretmenlik yaptım. Şimdi beni sınavla maaş artışı yapacaklar. Bir seminer, bir 500 sayfalık bir şey okuyup uzman olur mu insan? Yani uzmanlık kavramının da içi artık boşaltılmış durumda ve ben sınav iptal edilsin istiyorum, öğretmenlik meslek kanunu iptal edilsin istiyorum, bunu yanlış buluyorum diyen tüm öğretmenlerimizin o alanda bizimle güç birliği içerisinde olması son derece önemli. Orada artık eğitim sen yok, öğretmenlik meslek kanunu itiraz eden yüz binlerce öğretmenimizin duygusu, ruh hali, hissi var. O yüzden 15 Ekim Tandoğan mitingine her yerde çağrımızı yineliyoruz. Bu bir onur mücadelesi, bu bir var olma, öğretmenimizin var olma mücadelesi. Bu aynı zamanda aydın, entelektüel öğretmenin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi projesi. Kendiniz için bir şey yaparsınız, arkadaşlarınız için bir şey yaparsınız önce. Sonra büyük toplumsal projeleri hayata geçirmeye çalışırsınız. Yani sosyal ve ekonomik kalkınmanın yollarını bu kez araştırmaya başlarsınız. İktidar bunu istemiyor. İktidar öğretmenlerimizi evden işe, işten eve başını kaldırmayan, konuşmayan, görmeyen, susan öğretmenler istiyor. Buna dayanacak mı öğretmenlerimiz? Böyle yaşamayı sürdürecekler mi? Ben zannetmiyorum. Twitter'da konuşan öğretmenlerimizdeki o yaşam arzusunu, o insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürme arzusunu görebiliyorum. O yüzden yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret talebimiz devam ediyor. Ek ders ücretlerinin yükseltilmesi talebimiz devam ediyor. Promosyonlar üzerinden bankalar inanılmaz karlar ederken öğretmenlere aktarılan ya da eğitim emekçilerine, kamu emekçilerine aktarılan kısmın devede kulak olduğunu ifade etmeye devam edeceğiz. Ama asıl olarak öğretmenlik meslek kanunun iptali ve sadece iptal istemek değil, kapsamlı, eşitlikçi, bütünlüklü, eğitimin pek çok sorununu gören bir öğretmenlik meslek kanunu, yeni bir öğretmenlik meslek kanunu, artık adı eğitim emekçileri meslek kanunu olması gereken bir kanunun çıkartılması talebiyle o alanlarda olmalıyız diyorum. Tüm öğretmenlerimizi, tüm eğitim emekçilerini mitingimize davet ediyorum.
Peki sevgili Barkan, çok teşekkür ederim. Çok çok güzel bir sohbet oldu. Gerçekten bu yoğun ve yorgun gününüzde bize zaman ayırdığınız için çok çok sağ olun. Yolunuz yolumuz açık olsun.
Çok teşekkür ederim. Ben de bu güzel toplantı için.
Eğitimsen başaracaktır. Eğitimsen sorumluluğu çok ağır olan bir örgüttür. Geleneğinden aldığı bir sorumluluk vardır. O nedenle özellikle diğer sendikalarla tabii olabileceklerle dayanışma içinde mümkün olduğu kadar bugün olmaz yarın olur, bir işte olmaz başka bir şey olur ama diyaloğu kesmeden ortak bir mücadele hedefinden asla kopmadan bu eğitim sene yakışır. Böyle bir zemini kurmak eğitim sene yakışır. Eğitim senden bunu başaracaktır diye inanıyorum. İyi akşamlar diliyorum.
İyi akşamlar.
Başarılar. Sağ olun.
Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.
Bu akşamki programımız burada sona erdi. Eğitim Sen Genel Başkanı Necla Kurul hocamızla önce Türkiye'deki eğitimin genel durumunu konuştuk. Eğitimin paralı olması, eğitimde eğitim hakkına ulaşamayan çocuklarımızın sayısının artması, özellikle açık lise adı altında, açık okul, açık eğitim adı altında okuldan kopuşların gerçekleşmesi, müfredatın bilimsel olması, laiklik karşıtı bir eğitim olması, kamusal eğitimden uzaklaşması gibi öteden beri gelen ama giderek artan problemlerin altını çizdi hocamız. Yarın 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü. Eğitim Enternasyonali bugünü, bu seneki günü değişim öğretmenlerle başlar şiarıyla başlatmış. Bunu konuştuk. Öğretmenler için, Türkiye'deki öğretmenler için ne anlam taşıyor? Onun sohbetini yaptık. Gerçekten öğretmenler toplumsal değişimde de, eğitimdeki değişimde de, yaşamın değişmesinde de, ileriye doğru değişmesinde de önemli potansiyellere sahip bir meslek unsurlardır. Son görüştüğümüz meselede yaklaşık işte 15-20 gündür, bir aya yakın sokağa da taşan, sosyal medyada gördüğümüz öğretmenlik meslek kanununa karşı sürdürdükleri mücadele, diğer sendikalarla kurdukları diyaloğu, onlarla oluşturmaya çalıştıkları birleşik mücadele çabaları, bunları konuştuk. İyi bir sohbet oldu. Sizler de izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir başkaki yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar hepinize.